Ayrım 4, sayfa 21. Küçük Ağa 10 güne yakın bir zamandır konaktaydı. İlk geldiği gün ile arasında o kadar büyük fark vardı ki kendisi de Zehra da şaşırıyorlardı. Zehra elinde bir tepsi ve içinde bu sabahki yoğurdun kaymaklarını sürdürdüğü taze saç ekmeği, tereyağı, bal, yumurta ve sütle içeriye girdi. Küçük Ağa yatağından kalkmış, odadaki leğen de elini yüzünü yıkamış, camları açarak tekrar yorganın altına girmişti. Zehra'yı görünce yatakta doğruldu. ''Mesut ağam, sakın kalkmayın, o da çok soğumuş.'' diyerek tepsiyi bırakıp pencereleri kapatmaya giderken Mesut, ''Güzel hemşirem, haklısın. Bu hastalık için soğuk, tehlikeli ama temiz hava, yani oksijen almam da şart.'' dedi. Zehra anlayamamıştı. Oksijen neydi ki? ''Ağam, oksijeni nereden alıyorsun? Camı açman şart mı?'' diye sordu. Mesut ağa güldü. ''Zehra, sen hiç mektebe gitmedin değil mi?'' ''Hayır, Mesut ağam, arada bir jandarmalar geliyor beni ilk mektebe götürmek için. Ama büyük ağamla babam bırakmıyorlar.'' ''Peki, kardeşlerin okuyor mu?'' diye sordu Mesut ağa. ''Evet, biri birinci sınıfta, diğeri de üçüncü sınıfta. Peki sen birinci sınıftakinin kitaplarını, defterlerini, verilen ödevleri bana göster. Ben sana okumayı öğreteyim. Sonra da imtihana girer. İlk önce ilk mektebi, sonra da kim bilir belki diğerlerini de bitirirsin. Ben daha 3 ay kadar buradayım. Esah mı Mesut ağam? Esah. Peki oksijen neydi? Nereden alınıyordu? O havanın içindeki bir madde. Nefes alırken içimize çekiyoruz, ciğerlerimiz ve kanımızı temizliyor. Yaşamamız için şart. Bilhassa benim hastalığım için çok ama çok önemli. Ya öyle mi? Siz kahvaltınızı yapın, yatağınıza girin. Ben sonra yine camları açarım. Küçük ağam, kavurma yemekten bıkmadınız mı? Bugün Cevat kasabın et kesme günü. İstersen gidip senin için et alır, köfte yaparım. Hatta içli köfte bile yaparım. Belki büyük hanımınki kadar güzel olmaz ama inan ki yiyebilirsiniz. Zehra, et aldırmak bir şey değil. Ancak anamların evde olmadığını biliyorlar. Benim geldiğimden de kimsenin haberi yok. Olmasın da zaten. Gelmeye başlarlar. Onların birçoğunun bu durumu anlaması çok zor. Bilmem ne demek istediğimi anlıyor musun? Her açıdan sakıncalı. Seni korumak istiyorum. Zehra'nın yüzü kızarmıştı. Başı önüne eğdi. Anlıyorum ağam dedi. Mesut ağa kızın yüzüne baktı. Ve ne kadar masum, ne kadar iyi niyetli diye düşündü. O zaman ben size sengisar yapayım. Sever miydiniz? Sengisar neydi Zehra? Hani kış için tıpkı kavurma gibi ciğerleri küçük küçük doğrayıp kavuruyor sonra da dondurup saklıyorlar ya. Evet. Bolca soğanı halka halka doğrayıp hafif kavuruyorum. İçine domates kurusu, biber kurusu, biber salçası, kuru maydanoz koyup bir iki karıştırdıktan sonra biraz kaynatıyorum. Çok güzel olur. Mesut ağa yine güldü. Yap Zehra, yap. Yaptığın her şey güzel oluyor. İçine iyi niyetini ve sevgini de katıyorsun galiba. Baksana beni 8-10 gün içinde ne hale getirdin. Korkmasam kalkıp koşacağım. Zehra mutfağa doğru yürürken yemeğin içine iyi niyet ve sevgi nasıl katılırdı? Böyle bir şey yapmayı bilmiyorum ki diye düşünüyordu. Zehra bu sözlerden çok memnun olmuştu. Keşke bu evde sadece Mesut ağamla ben yaşasam. Çok memnun olurum. Ama bu imkansız. Nasılsa evlenir. Karısı olur, çocukları olur. Ben yine besleme gibi olurum. Gözleri doldu. Herhalde Allah bana besleme olmayı münasip görmüş. Ama neden? Ben ona hiçbir saygısızlık yapmadım ki. Ocağın karşısında boynunu bükmüş vaziyette bir müddet düşündü. Sonra omuzlarını silkti. Mesut ağama bir de ev eriştesi yapayım. İçine de tuzu alınmış şavak peyniri koyarım diye düşündü. Mesut ağa geldiği günlere göre çok daha iştahlı, güler yüzlü ve mutlu görünüyordu. Yine Zehra'ya yemeklerinden dolayı her gün kaynatarak yıkadığı ve kömür ütüsüyle ütülediği tertemiz çamaşırlarından dolayı memnuniyetini bildirdi. Zehra, benim bavulumun içinden kağıt kalem çıkmıştır değil mi? Onları al da yatağımın yanına gel. Şu tahta sandalyeyi de yatağın yanına getir. Zehra bu teklifi biraz garipsemişti. Ancak ağasına itiraz edemedi. Denileni yaptı. Mesut beyaz kağıdın üzerine 29 harfi ve okunuşlarını yazdı. Sonra kendi kendine güldü ve okuyamıyor ki bunları yazmanın ne anlamı var diye düşündü. Zehra bak okuma yazma öğrenme için bu harflerden başlaman gerek. Buna alfabe denir. Ve Büyük Atatürk'ün Türk milletini medeni devletler seviyesine getirmek için yaptığı en kıymetli devrimlerden biridir. Çünkü dünya milletlerin çoğu bu alfabeyi kullanmaktadır. Zehra'nın yüzüne dikkatle baktım. Yüzünde öyle şaşkın, öyle masum bir ifade vardı ki keşke bir fotoğraf makinem olsaydı da bu güzel yüzdeki bu ifadeyi ölümsüzleştirseydim diye içinden geçirdi. Zehra ne dediğimi anladın mı? Zehra biraz durakladı. Tam anladım desem yalan olur dedi Zehra. Hiçbir şey anlamadın mı? Atatürk'ün çok iyi şeyler yaptığını, bu alfabeyi de kabul etmesinin en iyi şeylerden biri olduğunu anladım. Mesut gülerek, yaşa sen Emi, yeterince anlamışsın. Özeti buydu zaten sonra, dedi. Sonra devam etti. Zehra bana ceketimi verir misin? Zehra yeniden hopladı. Ceketi Mesut Ağa'ya uzattı. Mesut Ağa ceketin ceplerini karıştırdı. Bir deste kağıt para çıkardı. Zehra bunu al ve iyi sakla. Ben burada olurum olamam. Kimseye gösterme. Okuman için bazı şeyler alman gerekecektir. Çok acil ihtiyaçlar için sakla. Ben biraz daha iyileşeyim. Anamlar da gelsin. Gidip ilk mektebin baş öğretmeniyle görüşeceğim. Senin okuyabilmen için neler yapılabilir? Önce onu bir öğrenmeliyim. Zehra çok sevinmişti. Ancak bütün bunların olması mümkün müydü? Ne hanımı, ne üvey anası, ne de babası buna izin vermezlerdi. O bir beslemeydi. Besleme olmak için yaratılmıştı. Ne düşünüyorsun Zehra? Ağam, buna izin vermezler diye düşünüyorum. Ben bir yolunu bulurum. Korkma. 3 gün sonra akşamüstü konağın bahçe kapısının önünde öküzlerin çektiği kağnıların sesi gelmeye başladı. Ve tabii konuşmalarda. Zehra bahçede çamaşır kaynatmakla meşguldü. Hemen kapıya koştu. Evet, kalabalık ev halkı ve 3 kağnı kapının önünde durmuştu. Babası ve bir başka yardımcı yiyecek, çuval ve küplerini indiriyorlardı. Ağa ve karısı önden içeriye girdiler. Hoş geldiniz. Ağam, hanımım. Hoş bulduk Zehra. Ne var ne yok? O kazanda ne kaynıyor diye sordu ağa. Zehra tam cevap vermeye hazırlanıyordu ki Mesut Ağa konağın bahçeye açılan kapısında göründü. Baba, onlar benim üstüm başım. Ağa da karısı da çok şaşırmıştı. Mesut, sen ne zaman geldin? Niye geldin? Üstün başın niye kaynatılıyor? İçeri girin de konuşalım. Ben burada fazla duramam. Üşütebilirim. Ağanın karısı yüzünde anlaşılması güç bir ifadeyle kaç gündür burada? Sizin gittiğinizin 2. günü geldi hanımım dedi Zehra. Niye bize haber vermedin? Ağa konağa doğru yürürken karısına döndü. Nasıl haber versin kadın? 150-160 kilometrelik dağ yolunu yürüyerek mi gelecekti? Mesut anası ve babası yarım saattir odada konuşuyorlardı. Mesut ne anlatırsa anlatsın, Sündüs Hanım bir fırsatını bulup Zehra'yı suçlayacak bir iki laf sıkıştırıyordu. Ana geldiğimde kendimi ölüyorum zannediyordum. 10 gündür o küçük kızın bana nasıl baktığını bir göreydiniz. Şaşardınız dedi Mesut. İyi de oğlum, bu ne pervasızlık, bu ne cesaret. Senin gibi genç bir adamın odasına nasıl girer çıkar? Nasıl evde genç bir erkekle yalnız yaşamaktan korkmaz? Bunlarda edep, haya diye bir şey yok kalmamış. Mesut yataktan fırladı. Anasının karşısına geçtim. Gözlerinde öyle bir bakış vardı ki Sündüs Hanım hatta Kahraman Ağa ürperdiler. Ana! Ana! Sen ne biçim anasın? Kıza oğlumu ölümden kurtarmışsın diyerek mükafatlandıracağına durmadan fırsatını bulup kara sürmeye çalışıyorsun. Galiba beni o vaziyette bırakıp bir yerlere kaçsaydı sen daha çok memnun olacaktın. Siz kadın erkek deyince hep belden aşağısını mı düşünürsünüz? Ana, Biz insanız ve insanlık diye bir şey vardır ve bu çukurdan çok önce gelir. Ne ben böyle bir şey yapacak karakterdeyim, ne de o kızın masumiyetinden şüphe edilir. Ayıp bu yaptığınız. Bir daha böyle bir söz veya tavır sergilerseniz evi terk ederim. Ve hiç mi hiç yüzümü göremezsiniz. Benim hizmetimi yine Zehra yapacak. Hepsi bu kadar. Kahraman Ağa, kalk Sündüz, kalk. Boşuna ağlama. Sen bu sözleri hak ettin. O kız bütün konağın gözünde diken. Hala parmak kadar çocuk. Nedir bu haliniz anlamıyorum, dedi. Sündüz Hanım ve kocası odadan çıktıklarında tokat yemiş gibiydiler. Sündüz Hanım oğluna, Ağa da karısına kızmıştım. Sündüz Hanım hala söyleniyordu. Oğlanı avucunun içine almış. Kahraman Ağa'nın sesi yükseldi. Sündüz, ya sesini kes veya ben keserim. Mesut Ağa bir üst kata, eski odasına taşınmış. Musa, Bezar ve teyzelerinden dönen iki çocukları da odalarına yerleşmişlerdi. Zehra oğlanın yanındaki sandık odası gibi yere yerleşmişti. İçinde soba yanmayan, çok soğuklarda biri insafa gelirse eski bir mangalın içine sobadan çıkarılan korları koyup Zehra'nın odasına almasına izin vererek sözde ısınmasını sağlıyorlardı. İnsafa gelen biri de genellikle evin ağası oluyordu. O gün yatıncaya kadar Zehra Mesut'un odasına girmedi. Mesut kızcağızla ne yaptıklarını ne söylediklerini bilmiyordu. Fazla üzerine düşüp sormak da istemiyordu. Çünkü bu daha çok zavallı kızın suçlanmasına sebep olacaktı. Sabah ezanı okunuyordu. Uzun süre dinledi. Allah'tan şifa diledi. Zehra'ya ve onun gibilerine yardım istedi. Alt kattan sesler geliyordu. Bu Bezar'ın sesiydi. Seni küçük orospu, utanmadan babanın ve benim yüzümü nasıl yere getirdin? Nasıl vuruyorsa Zehra'nın iniltileri de duyulmaya başlamıştı. Yataktan fırlayıp kalın yün hırkasını üstüne geçirdi, merdivenleri aceleyle indi. Bezar, kızın saçlarını eline dolamış, bir taraftan da süpürgenin sapı ile rastgele vuruyordu. Kaltak! Biz ağanın ve karısının yüzüne nasıl bakacağız? Mesut, Bezar'ın kolunu tuttu. ''Bırak şu elindeki süpürgeyi. Siz bu kızdan ne istiyorsunuz? Ne yaptı da ona böyle kötü yakıştırmalarda bulunuyorsun? Bir daha bu zavallı kıza el kaldırırsan, kötü bir laf edersen, kocan da sen de ve hatta çocukların da bu kış gününde kendinizi Harput'un buz kesen sokaklarında bulursunuz. Çabuk bırak. Ben burada olduğum sürece sadece benim hizmetimi görecek. Zehra, elini yüzünü yıka. Ve bana her sabah getirdiğin o güzelim kahvaltını hazırla. Hadi bacım, hadi. Tam o sırada Musa odadan çıktı. Ne oluyor? Ne var? Sus be, sen baba mısın? Bu zalim kadının eline bırakmışsın melek gibi kızı. Şimdi mi duydun? Ben üst kattan geldim, sen duymuyor muydun diye bağırdı Mesut Ağa. Uyuyordum ağam, kusura bakma. Kız Bezar, ben sana bunun hesabını sorarım diyerek karısını da alıp ahırlara doğru yürüdü. Mesut Ağa sinirli bir şekilde odasına çıktı. Birkaç defa odayı arşınladı. Birden ne kadar güç kazandığını fark etmişti. Koltuğa oturup hastalığının ne kadar zamanda geçebileceğini, ikinci semestrede de fakülteye başlayıp başlayamayacağı konusunda bazı hesaplar yapmaya başladı. Gözlerinin önünde simsiyah iri gözleri, uzun, kıvrık kirpikleri ve ürkek bakışlarıyla Zehra canlandı. Evet evet, tabii ki iyileşeceğim. Böyle bir melek bana hemşirelik yapar da nasıl iyileşmem diye söylendi. Kapısını vuruluyordu. Girin dedi. Gelen ortanca abiyi Mehmet'in eşi Yıldızlı kahvaltısını getirmişti. Mesut ayağa kalktı. Tepsinin içindekilere baktı. Ne kaymak, ne yumurta, ne de kara kovan balı vardı. Yenge, sen neden bu haline bana hizmet ediyorsun? Bu kahvaltı benim hastalığımı yenilecek kaloriyi sağlayamaz. Benim hizmetimi Zehra yapacak. Herkese söyle, tepsiyi de geri götür. Zehra yeniden hazırlasın. Bekliyorum. Küçük ağam, anam buna kızacak. O zaman hemen Ankara'ya dönüyorum. Benim sağlığım anamın gözünde önemli değilse benim burada işim ne? Yıldız elindeki tepsiyi mutfaktaki tahta masanın üzerine hırsla koydu. Ocağı yakmaya uğraşan Zehra'ya bakarak senden istiyor dedi. Hanım abla, büyük hanım kızar. ben yapamam dedi. Zehra kekeleyerek yapamazmış. Kaynımı nasıl kendine bağladım bilemiyorum. Bir de yapamazmış. Hadi hadi nazlanma. Kanat takın uçuyorsun. Büyük hanım da kabullenmek zorunda kaldı. O efendi çocuğu nasıl bu hale getirdin? Hanım abla, ben onu iyileştirmeye çalıştım. Başka bir şey yapmadım.